Gazze, soykırım için Doğu Specialis, Mens Rea kanıtı. Artık İsrail'in en ateşli savunucuları bile, Gazze'deki eylemlerinin 1948 soykırım sözleşmesine göre soykırım davranış eşiğini, Actus Reus, karşıladığını inkar etmiyor. Bütün aileler yok edildi. Yaşam için temel altyapılar kasıtlı olarak tahrip edildi ve 2 milyondan fazla insana temel ihtiyaçlar sistematik olarak reddedildi. Geriye kalan soru, soykırımı sadece kitlesel vahşetten ayıran soru, niyet meselesidir. İsrail bu eylemleri, Gazze'deki Filistin halkını, bu şekilde, tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle mi gerçekleştirdi? Soykırım sözleşmesi bu niyetin, Deus Specialis, nasıl kanıtlanacağını tanımlamaz. Ancak uluslararası içtihat bunu yapar. Nürnberg mahkemelerinden Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, CTR ve Uluslararası Adalet Divanı'nın, ICJ, tarihi kararlarına kadar, mahkemeler sürekli olarak niyetin çıkarılabileceğini kabul etmiştir. Standartlar şunları içerir. Eylemlerin sistematik doğası. Hükümet yetkililerinin kamuya açık veya özel beyanları. Ve ideoloji, propaganda veya kışkırtmayı önlemedeki başarısızlık yoluyla doğrulama. Bu makale aynı standartları uygular. İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin, sadece yıkımın ölçeğiyle değil, aynı zamanda kesintisiz bir ideolojik çizgiyle, erken Siyonist liderlerden günümüz bakanlarına kadar bir yüzyıl boyunca süren eliminasyonist söylemle, soykırımın yasal tanımını karşıladığını gösterir. Bu, yakın zamandaki bir sapma değil, uzun süredir devam eden bir siyasi projenin doruk noktasıdır. İsrail, soykırım sözleşmesinin ikinci maddesinde listelenen 5 yasaklanmış eylemden en az 4'ünü açıkça yerine getiriyor ve muhtemelen iyi niyetli bir teleolojik yorumla 5.sini de. Ancak cezalandırılmamışlık kışkırtmanın 10 yılları, üstünlükçü ideolojinin kurumsal normalleştirilmesi ve yok etme politikasının kodlanması, 2024 Knesset mektubuyla açık şekilde örneklenen, niyeti tartışmasız hale getiriyor. Soykırım suçu, faillerin amacını açıkça beyan etmesini gerektirmez, ama bu durumda bunu yaptılar. Soykırım sözleşmesi, yasal kriterler ve 5 yasaklanmış eylem. Madde 2'ye göre, soykırım şu anlama gelir. Aşağıdaki eylemlerden herhangi biri, bir ulusal, etnik, ırksal veya dini grubu, bu şekilde, tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle işlendiğinde. Birinci grup üyelerini öldürme. İkinci grup üyelerine ciddi fiziksel veya zihinsel zarar verme. Üçüncü grubu tamamen veya kısmen fiziksel olarak yok etmeye yönelik hesaplanmış yaşam koşulları dayatma. Dördüncü grup içinde doğumları önlemeye yönelik önlemler alma. Beşinci grubun çocuklarını zorla başka bir gruba aktarma. İsrail'in Gazze'deki eylemleri, 5 kriterden 4'ünü şüpheye yer bırakmayacak şekilde karşılıyor ve muhtemelen teleolojik bir yorumla 5.sini de. Deus Specialis'in kurulması, yasal emsaller ve kanıt standartları. Uluslararası hukuk, soykırım niyetinin birkaç biçimini tanır. Açık, yok etme niyetini açıkça beyan eden beyanlar veya belgeler. Çıkar sanabilir, bir gruba yönelik sistematik eylemlerden. Doğrulanabilir, propaganda, ideoloji veya kışkırtma karşısında hareketsizlik yoluyla. Emsaller şunları içerir. Akaysu, CTR, niyet, bağlamdan ve koordineli eylemlerden çıkarılabilir. Kırstıcı, ıçtı, srebranitsa katliamı, sınırlı kapsamına rağmen soykırım olarak sınıflandırıldı. Bosna, Sırbistan, CJ, devletler kışkırtmayı önleme ve cezalandırma yükümlülüğüne sahiptir. Niyet, tekrarlanan hareketsizlikten çıkarılabilir. İsrail, kışkırtmayı önlemekte başarısız olmakla kalmadı, onu kurumsallaştırdı ve ödüllendirdi. Deus Specialis, tarihi normlara karşı eylemlerden çıkar sanır. Soykırım niyeti, Deus Specialis, özellikle korunan bir sivil nüfusa bu kadar ezici bir şekilde yöneldiğinde, sistematik davranıştan çıkarılabilir. İsrail'in Gazze'deki davranışı, kendi koşullarında bile modern savaşta görülen her şeyi çok aşıyor. Sivil hedefler, altyapının yok edilmesi, patlayıcı tonajı ve kuşatmanın süresi gibi her alanda, İsrail'in eylemleri tarihsel olarak aşırı ve yasal olarak kınanabilir olarak öne çıkıyor. Sivil hedeflerin kasıtlı olarak hedef alınması. Efendim kendi iç değerlendirmelerine göre, yakın zamanda basına sızdırılan bilgilere göre, Gazze'de öldürülenlerin %83'ü sivil diven neredeyse yarısı çocuktu. Bu rakam, sadece ölçeğiyle değil, aynı zamanda Defen'in kendisinden geldiği için kınanabilir. Savaş çağındaki her erkeği savaşçı olarak sınıflandırması ve rutin olarak kanıt olmadan Hamas bağlantısı iddia etmesiyle bilinen bir askeri yapı. Bu sivil ölüm seviyesi, Afganistan, Irak ve Suriye dahil tüm modern çatışmaları geride bırakıyor, buralarda sivil kayıpların oranı önemli ölçüde daha düşüktü. Kasıtlı hedef almanın en istatistiksel olarak tartışılmaz göstergelerinden biri, gazetecilere yönelik kitlesel katliamdır. 2025'in ortalarına kadar, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 250'den fazla gazeteciyi öldürüldü. Bu, dünya savaşları ve 10 yıllarca süren isyanlar dahil kayıtlı tarihteki herhangi bir çatışmadan daha fazla. Gazze'deki gazeteciyi ölüm oranı yılda 130'u aşıyor, oysa çoğu savaşta bu sayı tekhaneli rakamlara zar zor ulaşıyor. İstatistiksel olarak bu, 96'nın üzerinde bir z-skor üretiyor ve tesadüfi bir kazayı matematiksel olarak imkansız hale getiriyor. İsrail'in Gazze'ye yabancı basını genel olarak yasaklamasıyla birleştiğinde, bu ölümlerin tesadüfi değil, sistematik olduğunu güçlü bir şekilde öne sürüyor, tanıkları susturmayı amaçlıyor. Sivil altyapının neşi görülmemiş yıkımı. Gazze bugün, yeryüzündeki en sistematik şekilde tahrip edilmiş kentsel ortamdır. BM kuruluşları, insan hakları örgütleri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün saha raporları ve uydu görüntüleri, tüm sivil binaların %70'inden fazlasının, evler, apartmanlar, hastaneler, okullar, camiler, tarım alanları, yok edildiğini veya yaşanmaz hale getirildiğini doğruluyor. Yalnızca hastanelere yönelik saldırılar modern bir eşdeğere sahip değil, Al-Sifa, Al-Kuds, Nasser ve Kamal Advan dahil düzinelerce büyük tesis tekrar tekrar vuruldu, çoğu tamamen yerle bir edildi. Su arıtma tesisleri, atık işlenme merkezleri, güneş panelleri, fırınlar ve ambulans konvoyları da sistematik olarak hedef alındı. Gazze'nin kritik kaynakları ithal etme imkanı olmadan mühürlenmiş bir bağlamda, bu yıkım sadece taktiksel değil, bir halkı tamamen veya kısmen yok etmeye yönelik hesaplanmış yaşam koşullarının dayatılmasını oluşturuyor. BM, WHO, IPC ve WFP gibi uluslararası gözlemciler, kıtlığın savaş silahı olarak kullanıldığını OYİ birliğiyle beyan etti. Bu, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali ve soykırım davranışının ayırt edici bir özelliğidir. Patlayıcı tonajı tüm tarihi emsalleri yaşar. Ekim 2023 ile 2025'in ortaları arasında, İsrail Gazze'ye yaklaşık 100 bin ton patlayıcı attı. Bu, Hiroşima'ya atılan bombanın gücünün yaklaşık 7 katı. Ve Londra, Dresden ve Tokyo bombardımanları yıllar boyunca veya toplam savaşlar sırasında gerçekleşirken, Gazze'nin yıkımı sadece 18 ayda, Londra'nın 1/3 büyüklüğünde bir alanda meydana geldi. Modern tarihte, bu kadar yoğun nüfuslu ve bu kadar mühürlenmiş bir merkez, bu hacimde ateş gücüne maruz kalmadı. İkinci Dünya Savaşı'nın yangın bombalamaları sırasında bile, bu ölçekte bir yıkım, siviller için kaçış imkanı olmayan tek bir enklava uygulanmadı. Modern ve antik tarihin en uzun ve en toplam kuşatması. Tarih boyunca, kuşatmalar genellikle hayatta kalmak için en azından asgari bir can simidi içerirdi. Nazilerin Leningrad kuşatması, 1941 ile 44 arasında, sırasında, Sovyetler Pirila Doğa Gölü üzerinden şehre yardım sağladı. Stalingrad'da, 1942 ile 43 arasında, Volga Nehri üzerinden, ateş altında, erzak ve takviye geçti. Saraybosna'da, 1992 ile 96 arasında, bile, kaçakçılık tünelleri ve BM hava köprüleri, zorlukla da olsa, yiyecek, ilaç ve sivillerin akışına izin verdi. Buna karşılık, Gazze kuşatması tamamen toptandır. 2007'den beri İsrail, tüm sınırları, hava sahasını ve deniz erişimini kontrol ederek yiyecek, yakıt, ilaç ve inşaat malzemesi ithalatını reddetti. Ekim 2023'ten itibaren abluka, tam bir kuşatmaya dönüştü. Giriş çıkışı yok, işleyen sınır kapıları yok, hava koridoru yok ve insani bir can simidi yok. Fırınlar, Güneş panelleri ve çadır kampları bile kasıtlı olarak bombalandı. Mart 2025'te, İsrail hükümeti, yiyecek ve suyu açıkça içeren sıfır giriş politikasını yeniden teyit etti. Gazze, modern tarihin en uzun süreli kuşatması, 18 yıl, ve antik veya modern, belgelenmiş en toplam kuşatma rekorunu elinde tutuyor. Daha önce hiç 2,3 milyon nüfus, yarısı çocuk, bu süre boyunca dünyadan bu kadar koparılmamış, acımasızca bombalanmamış ve yaşamın temel ihtiyaçlarından yoksun bırakılmamıştı. Sonuç, hayatta kalma mucizesi. Yasal olarak, bir grubu bu şekilde yok etme niyeti, askeri kampanyanın mantığında bu kadar açıkça yazıldığında yüksek sesle ifade edilmesine gerek yoktur. Ancak Gazze'de bu perde bile düştü. Davranış kalıpla uyumludur ve söylem amacı doğrular. Gazze'de birilerinin hala hayatta olması İsrail için bir mazeret değil, bu bir mucizedir. Yasal olarak, bu mucize, yasanın zaten açıkça ortaya koyduğunu saptıramaz. Bu soykırımdır, davranış ve niyetle. Cezasız kışkırtmanın bir yüzyılı, kronolojik sırayla alıntılar. Akayesu, Bosna, Sırbistan ve diğer uluslararası davalarda kabul edildiği üzere, soykırım niyeti, özellikle bu beyanlar kınanmak yerine kurumsallaştırıldığında ve ödüllendirildiğinde, yetkililerin kamuya açık ve özel beyanlarından da çıkarılabilir. Soykırım sözleşmesine göre, imza atan devletler yalnızca soykırım yapmaktan kaçınmakla değil, aynı zamanda doğrudan ve kamuya açık soykırım kışkırtmasını önlemek ve cezalandırmakla da yükümlüdür. İsrail tam tersini yaptı. Soykırım kışkırtması, İsrail siyasi söyleminde sadece rutin ve normalleştirilmiş değil, üst düzey bakanlar, Knesset koalisyon üyeleri, askeri yetkililer ve etkili medya figürleri tarafından açıkça yayınlanıyor, genellikle teolojik veya eliminasyonist dil kullanılarak. Bu tesadüfi değil. Kitle imhasına çağrıların sadece tolere edilmediği, aynı zamanda siyasi yükseliş için bir kimlik belgesi olarak hizmet verdiği bir siyasi iklimi yansıtıyor. Aşağıdaki alıntılar, izole patlamaları değil, tutarlı ve ideolojik olarak yerleşik bir kışkırtma modelini gösteriyor. İsrail hükümeti, bu beyanları cezalandırmak veya hatta mesafe koymak için hiçbir çaba göstermedi, aksine, alıntılanan bireylerin çoğu bakanlık pozisyonlarına terfi etti, Knesset'e yeniden seçildi veya kilit savunma rollerine atandı. Sözleşmenin 3. maddesine aykırı olarak, kışkırtmayı önleme veya cezalandırmadaki bu sistematik başarısızlık, sadece ihmal değil, soykırım ideolojisinin kurumsal onaylanmasıdır. Yoksul nüfusu sınır ötesine taşımaya çalışacağız, onlara geçiş ülkelerinde iş sağlayarak, kendi ülkemizde herhangi bir istihdamdan mahrum bırakacağız. Theodor Herzl, 12 Haziran 1895, siyasi Siyonizmin kurucusu, günlük notu. Filistinlilerin zorunlu transferi, bize hiç sahip olmadığımız bir şeyi verebilir. David Ben-Gurion, 5 Ekim 1937, İsrail'in ilk başbakanı, oğluna mektup. Her iki halk içinde yer yok. Tek bir köy, tek bir kabile kalmamalı. Araplar gitmeli, ama bir savaş gibi uygun bir an gerekiyor. Yosef Veit, 20 Aralık 1940, Yahudi Ulusal Fonu Arazi Departmanı Direktörü, yazılı rapor. Filistin köylerini, yeryüzünden silmeliyiz. David Ben-Gurion, 1948, İsrail'in ilk başbakanı, Nakba sırasında kamu konuşması. İsrail, soykırım sözleşmesini 17 Aralık 1949'da imzaladı ve 9 Mart 1950'de onayladı. Sözleşmenin 3. maddesi, sadece soykırımın kendisini değil, aynı zamanda soykırım işlemeye doğrudan ve kamuya açık kışkırtmayı cezalandırılabilir bir suç haline getiriyor. 1977'de İsrail, uluslararası suçları ulusal hukuka entegre eden ceza yasası, değişiklik numara 39'u kabul etti. 144b ve 144c maddeleri, ırkçılık ve şiddete kışkırtmayı suç sayıyor. Teorik olarak, soykırım kışkırtması bu yasal çerçeveye girmelidir. Gazze şeridinin tamamını fethetmek ve tüm savaşçı güçleri ve destekçilerini yok etmek. Gazze dresden olmalı. Gazze'yi şimdi yok edin. Tüm Gazzeliler yok edilmeli. Moshe Feiglin, Ağustos 2014, eski Knesset üyesi ve aşırı sağ lider, yayınlanmış plan ve röportaj. gazeteye yerli bir edin. Merhametsiz. Bu sefer merhamet için yer yok. Gazze yerle bir edilmeli ve öldürdükleri her biri için 1000 tane öldürün. Revitali Gottli, 7 Ekim 2023, İsrail Knessetiyesi, Likud, X'te gönderi. Şimdi Nakba. 1948 Nakbasını gölgede bırakacak bir Nakba. Gazze'yi harabeye çevireceğiz. Ariel Kalner, 8 Ekim 2023, İsrail Knessetiyesi, Likud, X'te gönderi. Gazze şeridine tam bir kuşatma emri verdim. Elektrik, yiyecek ve ayakkabı olmayacak. Her şey kapalı. İnsan hayvanlarla savaşıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Her şeyi ortadan kaldıracağız. Yoav Gallant, 9 Ekim 2023, İsrail Savunma Bakanı, kamu konuşması. Gazze'nin tüm sivil nüfusu derhal ayrılmaya emredildi. Dünyayı terk edene kadar bir damla su veya tek bir pil almayacaklar. Hiçbir elektrik anahtarı açılmayacak, hiçbir su musluğu, hiçbir yakıt kamyonu. İsrail Katz, 12 Ekim 2023, İsrail Enerji Bakanı, X'te gönderi. Orada sorumlu olan bütün bir ulus var. Bilinçsiz, ilgisiz siviller hakkındaki bu söylem kesinlikle doğru değil. Gazze'de masum yok. İshak Herzog, 13 Ekim 2023, İsrail Cumhurbaşkanı, basın toplantısı. Gazze'ye girmesi gereken tek şey, hava kuvvetlerinden yüzlerce ton patlayıcı, bir gram insani yardım değil. Itamar Ben-Gvir, 17 Ekim 2023, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, X'te gönderi. Kıyamet silahı zamanı. Bir mahalleyi yerle bir etmek değil. Gazze'yi ezmek ve yerle bir etmek. Gazze'yi şimdi yakın, daha az değil. Açlık ve susuzluk olmadan işbirlikçi toplayamayız. Talli Gottlieb, 10 Ekim 2023, İsrail Knessetiyesi, Likud, X'te gönderi. Kutsal kitabımız, Amalek'in sana ne yaptığını hatırlaman gerektiğini söylüyor. Gazze'yi ıssız bir adaya çevireceğiz. Benjamin Netanyahu, 28 Ekim 2023, İsrail Başbakanı, televizyon konuşması. Gazze'yi yeryüzünden silin. Amalek'in hatırasını silmeliyiz. Galit Distelat Baryan, 1 Kasım 2023, eski Knesset üyesi ve İsrail Bakanı, Likud, X'te gönderi. Şimdi Gazze'nin Nakbasını açığa vuruyoruz. Gazze'de masum yok. Avdi Cehter, 11 Kasım 2023, İsrail Tarım Bakanı ve eski Sinbet Başkanı, televizyon röportajı. Seçeneklerden biri Gazze'ye atom bombası atmaktır. Bunun için dua ediyorum ve umuyorum. Gazze'de ilgisiz sivil yok. Gazze'nin kuzeyi her zamankinden daha güzel. Her şeyi patlatmak harika. Amicai Eliyahu, 5 Kasım 2023, İsrail Miras Bakanı, radyo röportajı ve X'te gönderi. Şirit'teki ciddi salgınlar bizi zafere yaklaştıracak. Gazze, hiçbir insanın var olamayacağı bir yer olacak. Giora Eiland, 19 Kasım 2023, emekli IDF tüm generali ve eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, 7 Otahronotu'ta yayınlanmış makale. Gazze'nin harabeleriyle kişisel olarak gurur duyuyorum ve 80 yıl sonra bile her bebek, torunlarına Yahudilerin ne yaptığını anlatacak. Gazze'liler için ölümden daha acı verici yollar bulmalıyız. Maygolan, 12 Aralık 2023, İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadınların Gelişimi Bakanı, Knesset konuşması ve konferans konuşması. Gazze'yi yeryüzünden silin. Gazze yakılmalı. Şimdi hepimizin ortak bir hedefi var, Gazze şeridini yeryüzünden silmek. Nissim Vaturi, 10 Ocak 2024, Knesset Başkan Yardımcısı, Likud, radyo röportajı. Ocak 2024'te, Uluslararası Adalet Divanı, ICJ, soykırım kışkırtmasını önleme ve cezalandırma dahil yasal olarak bağlayıcı geçici önlemler yayınladı. Yarım yamalak önlemler yok. Rafah, Dir al-Bala, Nusayrat, Tam İmha. Amalek'in hatırasını göklerin altından sileceksin. 2 milyon insanın açlıktan ölmesine izin vermek haklı ve ahlaklı olabilir. Gazze tamamen yok edilecek. Üçüncü ülkelere büyük sayılarla gidecekler. Gazze'ye tek bir buğday tanesi girmeyecek. Bezalel Smotrich, 29 Nisan 2024, İsrail Maliye Bakanı, Mimo'na etkinliğinde kamu konuşması. Bugün Husilere karanlık vebası getirdik. Sırada, ilk doğanların vebası. İsrail Katz, 24 Ağustos 2025, İsrail Savunma Bakanı, Kuste gönderi. Propaganda çerçevesi, normalleştirilmiş nefret, telkin ve eliminasyon ideolojisi. Uluslararası hukukta, soykırım niyeti, dolus specialis, sadece işlenen eylemlerin ölçeği ve sistematik doğasından değil, aynı zamanda propaganda, ideoloji ve kışkırtmayı önleme veya cezalandırmadaki başarısızlık gibi doğrulayıcı kanıtlardan da çıkarılabilir. Bu ilke, içtihatta iyi yerleşmiştir, Akayesu, CTR, kararından, nefret söyleminin geniş çapta yayılmasını niyet kanıtı olarak alıntılayan, Bosna, Sırbistan, ICC, davasına, bilinen kışkırtma karşısında devletin tekrarlanan hareketsizliğinin soykırım niyeti bulgusunu desteklediği yer. İsrail'de bu doğrulayıcı kanıtlar çevresel değil, merkezidir. Araplara ölüm sloganı marjinal bir söylem değildir. Yaygın olarak tolere edilen ve resmi olarak korunan bir nidadır. Her yıl işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen, İsrail polisi tarafından yetkilendirilen ve korunan Kudüs bayrak yürüyüşünde tekrarlanır. Kınanmak yerine, bu dil kamu söyleminden normalleştirilmiştir. Okul bahçelerinde, futbol stadyumlarında ve milliyetçi mitinglerde yankılanır. Daha kritik olarak, İsrail'in devlet kurumlarında işleyen Siyonizmin ideolojik çerçevesi, üstünlükçü varsayımlarla doludur. Filistinlilerin demografik bir tehdit, varoluşsal bir düşman veya Yahudi egemenliğine insanlık dışı bir engel olduğu. Bu ideolojik çerçeve gizli değildir, açıkça öğretilir, pekiştirilir ve silahlandırılır. Önde gelen İsrailli yetkililer, Filistinlileri rutin olarak insan hayvanlar, amalek veya yok edilmesi gereken haşereler olarak adlandırır. Bunlar dil sürçmeleri değil, soykırım şiddetine sistematik ve onaylanmış kışkırtmalardır. Eski Siyonistler ve İsrailli ihbarcılardan gelen çok sayıda tanıklık, erken çocukluktan başlayan bir telkini tarif eder. Burada Filistinliler komşu veya haklara sahip insanlar olarak değil, tehlikeli saldırganlar olarak çerçevelenir. Eski IDF askerleri, eğitimciler ve eski milliyetçiler, korku, hak ve insanlıktan çıkarma kültüründe yetiştirildiklerini, IDF'nin Yahudileri imhadan korumak için var olduğunu ve Filistinlileri merhametin bir ihanet biçimi olduğunu öğrendiklerini tanıklık etti. Breaking Tensilemce gibi kuruluşlar, gazeteciler ve eski askerler, askeri eğitimin bu fikirleri pekiştirdiğini bildiriyor. Filistin yaşamını feda edilebilir olarak çerçeveliyor ve savaş suçlarını meşru taktikler olarak görüyor. Teolojik imgelerin kullanımı, Amalek, İncil intikamı, İlk doğanların vebası, bu ideolojiyi dinsel olarak onaylanmış bir imha anlatısına daha da köklendiriyor. Bütün bunlar, uluslararası içtihatta belirlenen soykırım niyeti için doğrulayıcı kanıt standardını karşılar ve muhtemelen aşar. Propaganda yaygın, ideoloji kurumsallaşmış ve kışkırtma ne cezalandırılır ne de kısıtlanır olduğunda, soykırımın ideolojik altyapısını oluşturur. Tüm kanıt standartlarının ötesinde, Knesset mektubu, politikanın doğrudan itirafı olarak. İsrail'in Dışişleri ve Savunma Komitesi üyelerinden gelen 31 Aralık 2024 tarihli mektup, muhtemelen Nürnberg yargılamaları ve Vannsee Konferansı'ndan bu yana herhangi bir devlet tarafından üretilen soykırım niyetini kanıtlayan en açık ve kesin siyasi belgedir. Önceki soykırımlar, savcıların niyeti kodlanmış dilden veya dolaylı planlamadan çıkarmasını gerektirirken, bu mektup belirsizliğe yer bırakmaz. Defenin enerji, yiyecek ve su altyapısını yok etmesini, ölümcül kuşatmalarda yatmasını ve beyaz bayrak göstermeyen herkesi ortadan kaldırmasını açıkça talep eder. Tarih, 31 Aralık 2024. Kime? Savunma Bakanı İsrail Katz. Konu, Gazze Şeridi'nde operasyonel plan. Sayın Bayım. Biz, Dışişleri ve Savunma Komitesi üyeleri, bugüne kadarki ciddi sonuçlar ve devam etme beklentileri ışığında Gazze şeridindeki çatışmalar için operasyonel planı yeniden değerlendirmenizi talep etmek için yazıyoruz. Aşağıda detaylandırıyoruz. 27.10.23'te kara operasyonunun başlamasından önce eski savunma bakanı tarafından Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde bize sunulan ve o zamandan beri sahada yürütülen Gazze şeridindeki operasyonel faaliyet, siyasi liderlik tarafından tanımlanan savaş hedeflerini gerçekleştirmeye olanak tanımıyor. Hamas'ın yönetim ve askeri kapasitelerinin çökertilmesi. Bu küçük bir bölge olmasına ve düşmanın modern bir ordunun araçlarına veya kapasitelerine sahip olmamasına rağmen, bu hedefler bugüne kadar ulaşılmadı. Genelkurmay Başkanı'nın kamuoyu önünde belirttiği gibi, HDP hedefli baskınlar yoluyla faaliyet gösteriyor, bu tür gerilla savaşında merkezi bileşeni eksik bırakan bir yöntem, kontrol. Bölge ve nüfus üzerindeki etkili kontrol, şeritteki düşman kalelerini temizlemenin, karar ve zafer elde etmenin tek temelidir. Durağanlık ve yıpratma savaşı değil ki burada esas yıpranan taraf İsrail'dir. Bu nedenle askerlerimizi tekrar tekrar defalarca ele geçirilmiş mahallelere ve sokaklara gönderiyoruz. Defenin üst düzey liderliğinin Hamas taburlarının dağıtıldığını ve yok edildiğini, düşmandan temizlendiğini ilan ettiği yerlere ve yine de aynı yerlerde korkunç ve dayanılmaz bir bedel kanla ödüyoruz. 6.10.2024'ten itibaren Gazze şeridinin kuzeyinde, Mefalsim ekseninin güneyinde, çevreleme ve nüfusun güneye tahliyesini içeren farklı bir operasyon başladı. Hepimiz bunun gerekli değişikliği getirecek askeri eylemlerin başlangıcı olmasını umduk. Ancak bu eylemin doğru bir şekilde yürütülmediği görülüyor. Yani, çevreleme ve insani tahliyeden sonra, HDP kalanları düşman olarak ele almıyor. Uluslararası hukukta ve tüm batılı ordularda alışılageldiği üzere ve askerlerimizin hayatını tekrar yoğun ve yerleşim alanlarına girerek riske atıyor. Çevreleme ve nüfusun tahliyesinden sonra HDP'nin talimatları açık olmalıdır. Birinci, tüm enerji kaynaklarının uzaktan imhası, yakıt, güneş tesisleri, boru hatları, kablolar, jeneratörler ve böyle. İkinci, tüm yiyecek kaynaklarının imhası, depolar, su, su pompaları ve diğer ilgili araçlar. Üçüncü, etkili kuşatma günlerinde beyaz bayrak göstermeden alanda hareket eden herkesin uzaktan eliminasyonu. Bu eylemlerden ve kalanlar üzerindeki kuşatma günlerinden sonra, HDP kademeli olarak girerek düşman kalelerinin tam bir temizliğini gerçekleştirmelidir. Bu, şeritin kuzeyinde ve diğer her sektörde aynı şekilde yapılmalıdır. Çevreleme, nüfusun insani bir bölgeye tahliyesi ve teslimiyet veya düşmanın tamamen ortadan kaldırılmasına kadar etkili bir kuşatma. Her ordu böyle çalışır ve İsrail Savunma Kuvvetleri de böyle çalışmalıdır. Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde tekrarlanan sorular ve taleplere rağmen, HDP temsilcilerinden neden gerektiği gibi hareket etmedikleri, Hamas'ın yenilgisinin neden çatışmalar için operasyonel nihai durum olarak tanımlandığı ve gelecek planlarının ne olduğu konusunda tatmin edici yanıtlar almadık. Bu nedenle, bu sorunlara yanıt sağlamak ve HDP'ye uygun talimatlar yayınlamak için acil müdahalenizi talep ediyoruz. Böylece bir karar alınabilir ve askerlerimizin hayatlarını gerekçesiz riske atmayı durdurabiliriz. Kopya. Başbakan Benjamin Netanyahu. Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Mekayur Lederstein. İmzacılar: Amit Halevi, Likud, Meke, Dışişleri ve Savunma Komitesi. Nissim Vaturi, Likud, Knesset Başkan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Komitesi. Ariel Kalner, Likud, Meke, Dışişleri ve Savunma Komitesi. Osher Sekalim, Dini Siyonizm, Meke, Dışişleri ve Savunma Komitesi. Zvi Sukkot, Dini Siyonizm, Meke, Dışişleri ve Savunma Komitesi. Ohad Tal, Dini Siyonizm, Meke, Dışişleri ve Savunma Komitesi. Limorson Harmelicev, Yahudi Gücü, Meke, Dışişleri ve Savunma Komitesi. Avraham Bezalel, Yahudi Gücü, Meke, Dışişleri ve Savunma Komitesi. Bu talimatlar sadece taktiksel değil, sivil nüfusun kasıtlı imhası için bir plan teşkil eder ve bu nedenle uluslararası ceza hukukunda mevcut herhangi bir standarda göre soykırım niyetini kanıtlama yasal eşiğini aşar. Yazarlar, düşük seviyeli aktörler veya marjinal aşırılıkçılar değil, ulusal güvenlik politikası oluşturma dar oleri olan seçilmiş yasak oyunculardır. Talepleri metaforik değildir. Nüfusun yok edilmesi için özel, sıralı yöntemleri ana hatlarıyla belirtir. Açıkça devlet stratejisi olarak çerçevelenir. Nazilerin genellikle soykırım planlamasını örtmeyeceği ifadelerle, nihai çözüm, maskelediği yetkililerin aksine, bu mektup açıkça konuşur. Niyeti, yöntemi ve gerekçeyi yazılı olarak, İsrail hükümetinin resmi mührü altında belirtir. Tarihte hiçbir mahkeme daha net kanıt talep etmemiştir. Böyle bir belgenin varlığı, makul inkar olasılığını ortadan kaldırır. Aksi takdirde soykırımın dolaylı kanıtı olarak görülebilecek şeyi, politika düzeyinde planlama, yürütme ve emha eylemleri için ideolojik gerekçelendirmenin doğrudan kanıtına dönüştürür. Uluslararası hukuk kapsamında, bu mektup dumanı tüten bir silah olarak ele alınmalıdır. En yüksek hükümet seviyelerinde onaylanmış Doğu Specialis'in açık bir itirafı. Sonuç, niyet, makul şüphenin ötesinde kanıtlandı. Sadece gözlem değil, harekete geçme görevi. 1948 Sözleşmesi uyarınca soykırım suçu, hem yasaklanmış eylemleri, actus reus, hem de korunan bir grubu, tamamen veya kısmen yok etme niyetini, dous specialis, gerektirir. Bu analizde gösterildiği gibi, İsrail'in Gazze'deki davranışı, 5 yasaklanmış eylem kategorisinin hepsini karşılar ve Filistinlileri bu şekilde yok etme niyeti, sadece operasyonlarının ölçeği ve hedeflemesinden çıkarılabilir değil, söyleminde açık, kurumlarında sistematik ve politikalarında kodlanmıştır. Kanıtlar, yasal, istatistiksel, askeri ve ideolojik, makul şüphenin ötesinde uluslararası eşiği karşılar. Gazze'de yaşananlar belirsiz veya sınırda bir durum değil. Bu soykırımdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın Bosna, Sırbistan, 2007, kararında teyit edildiği üzere, tüm devletler, ciddi bir riskten haberdar oldukları anda soykırımı önlemek için pozitif yasal bir yükümlülüğe sahiptir. Bu yükümlülük diplomatik kınama veya ekonomik yaptırımlarla sınırlı değildir. Ezici kanıtlarla karşı karşıya kalan devletler, soykırımı durdurmak için makul olarak mevcut tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Gerekirse BM şartının 7. bölümü uyarınca zorlayıcı önlemler dahil. Bu, en azından şunları içerir. Hava bombardımanlarını durdurmak için Gazze üzerinde uçuşa yasak bölge dayatma. Gerekirse askeri eskortla insani koridorlar ve yardım teslimatlarını kolaylaştırma. Kampanyaya karışan İsrail yetkilileri yaptırım uygulama ve izole etme. Uluslararası insancıl hukukun silah ticareti yükümlülükleri uyarınca İsrail'e askeri ve ekonomik yardım askıya alma. Suç ortaklığı yapan bireylerin uluslararası kovuşturmalarını destekleme. Bunu yapmamak, devletleri uluslararası hukuk kapsamında sorumluluğa maruz bırakır. Bosna, Sırbistan'da olduğu gibi, soykırımı önlemeyen veya cezalandırmayan bir devlet, ICJ tarafından sorumlu tutulabilir ve tazminat ödemekle yükümlü olabilir. Ayrıca, devlet başkanları, bakanlar veya askeri komutanlar olsun, biriler Roma statüsünün 25 ve 28. maddeleri uyarınca suç ortaklığı, kışkırtma veya komuta sorumluluğu için cezai olarak sorumlu tutulabilir. Soykırım pasif bir olay değildir. Bu bir politikadır. Ve dünya sadece İsrail değil, bunu mümkün kılan her devleti, eylem veya hareketsizlikle, izliyor. Yasal emsal açıktır. Suç ortaklığının siyasi bedeli artıyor. Müdahale anı yarın değil, şimdidir.